Merhaba.
Merhaba. Merhabalar, ben Zeynep Karaaslan. Harmony Projesi'nde proje asistanı olarak yer alıyorum. Aynı zamanda da İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisiyim.
Münazara hakkında bilgi verir misiniz?
Tabii ki. Ben 7 yıldır münazara yapıyorum lise yıllarımdan beri. Münazara aslında burada yaptığımız gibi, yani kuralları burada gibi ama genelde 8 kişiyle oynanan hükümet ve muhalefet kanatlarının olduğu ve 4 takımın yer aldığı bir ikna oyunu. Buradaki amacımız asla birilerine hitabetimizle ya da sunuşumuzla etkilemek değil. Tamamen içeriklerimizle hangi takımın daha mantıklı argümanlar sunduğuna önem vermek ve bunu da normalde yaptığımızda, yani normal bir münazara turnuvasında jüriler eşliğinde de değerlendiriliyor belli kriterlerde. Ama dediğim gibi burada amaç içerik olarak değerlendirmek. Biz Harmony Göç Münazaralarında da bu formatın çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tartıştığımız konular tamamen göç, göçmen ve nefes söylemi, sosyal uyumla ilgili konular. Zaten isminden anlaşılacağı gibi göç münazaraları. Buradaki mantık şu aslında. Biz şuna inanıyoruz Harmony olarak. Halkta bir yanlış anlaşılma ya da temel bilgi eksikliği var. Bunun önüne geçmek için de iki tarafın dinlenmesi gerekiyor. Bunun da en makul zeminde münazara sağlayabileceğini düşündük. Bu yüzden bir münazara maçını halka izletmeye çalışıyoruz. Bunu da devamlarını yapmaya çalışacağız.
Peki bu münazara sizin için nasıl geçti?
Şöyle düşünüyorum. Bence zaten münazara konularının tek bir kazananı yok. Dolayısıyla burada önemli olan gerekli cevapların iki tarafında vermiş olması. Özellikle tartıştığımız konuda getolaşma ile ilgili bence gerekli cevaplar verildi iki taraftan da. Yani bir tarafı olarak hani sadece muhalefetin kazandığını düşünmüyorum. Ama gerekli karşı taraflar olarak işte getolaşmanın neden önemli olduğu ya da getolaşmamanın neden gerektiği, devletin müdahalesi ne konuda önemli, ne kadar meşru, işte okullarda etkisi ne olur, sosyal hayatta etkisi ne olur? Bence gerekli bütün noktalar tartışıldı maç içerisinde.
Peki bu münazara sonrasında etkileri neler olabilir diye düşünüyorsunuz?
Bu bizim yaptığımız ikinci göç münazaraları. İlkinde de nefes söylemini tartışmıştık. Bizce buraya gelen 300 kişi bu konu hakkında bilgi sahibi oluyor öncelikle. Daha sonrasında aslında bu argümanların hepsi sokakta karşılaştığımız argümanlar. Yani ırkçı biriyle karşılaştığımızda da bunu duyuyoruz. Konu hakkında bilgisi olmayan insan bize sorular sorduğunda da bunu duyuyoruz. Dolayısıyla buraya gelen 300 kişi artık sokakta bu konuyu tartışırken gerekli cevapları verebilecek hale geliyor. Dolayısıyla bizce önemli olan buydu. Biz 300 kişiyi daha bir konuda münazır hale getirdik.
Teşekkür ederiz. Güzeldi.
Çok sağ olun. Çok
ben teşekkür ederim.
Evet, merhabalar. Ben Arda Mert. Şimdi karşılaşmamıza başlıyoruz.
Aynen Beledi Podcast.
Çok kızıyorlar. Niye geldiler? Niye vatanların? Niye savaşmıyorlar diye. Savaşa inanmıyorsa, savaşan ve savaşın karşısındaki kişiler gibi düşünmüyorsa o zaman ne için savaşacak? Lokmamızı bölüşmek zorunda kalıyoruz.
Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını, her şeye sıfırdan başlıyoruz.
Evet, bizim tarafımız bugün göçmenlere ikamet sınırlaması getirebilmesi fikrini sunuyor olacak sizlere. Biz herhangi bir göç durumunda aslında iyi bir nüfus planlaması, iyi bir kent yönetimi, ekonominin ve toplumun daha uyumlu çalışabilmesi için ve bu dinamiklerin göç dalgalarının kontrolsüzlüğüyle beraber bireylerin göç ederken hangi kentte yaşayacağını kendilerini seçtikleri zaman bireysel olarak aslında çok sorun çıkartmadığını, ancak bunlar yüz binler, milyonlar olduğunda ani değişimlerle bazı düzensizlikler yaratabildiğini, bunların önüne geçmek adına ikametin gerekli sınırlanabildiğini, göçmenlerin belirli şehirlerde, belirli mahallelerde veya belirli lokasyonlarda sadece ikamet edilebilmesi üzerine yönetimlerin karar alabilmesi gerektiğini savunuyor olacağız. Bu Türkiye'de olabilir, Almanya'da olabilir. Sadece belirli bir göçmen grubunu hedef almak zorunda değil. İşte bildiğimiz üzere Suriye'den gelen göçler var, Ukrayna'dan gelen göçmenler var. Belki ileriki zamanlarda iklim göçleri olmaya başlayacak. Ve milyonlarca insan hareket ediyor. Ve milyonlarca insan hareketlerini gerçekleştirirken aslında bir ülkeye bir anda çok fazla insan girişi oluyor. Şimdi şunu göz önünde bulundurmak lazım. Kaynaklar sınırlı. Ve yönetim aynı zamanda bu kadar ani nüfus değişiklikleri için yerel ve ulusal hükümetler adına çok zor ve iyi planlaması yapılması gereken şeyler. Ve bireyler çok serbest hareket ediyorken, bir anda kendilerine uygun yerler bulmaya çalışıyorlarken veya gitmek istedikleri en iyi yere gitmeye çalışıyorlarken bu tip planlamaları yapmak zor olabiliyor. Şimdi bizim bu konuyu tartışmak üzere iki tane önemli noktayı değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi, prensipte aslında göç edenlere karşı göç alan ülkelerin veya göç alan toplumların sorumlulukları nereye kadar ve nereden sonra artık bu hareketi kısıtlamaya yönelik bir duruş takınabilirler. İkinci mesele de gerekçe olarak eğer kent planlaması, işte kaynak yönetimi veya ekonomik dengenin gözetilmesi adına bunlar, bu tip hamleler yapılmadığında neler yaşanabilir, ne gibi sorunlar olabilir, bunları tartışmak gerekiyor. Şimdi önce göç meselesini bir daha ele alalım. Belirli bir yerde bir savaş olabilir. Belirli bir yerde bir yönetim değişikliği olabilir ve bu yönetim değişikliği çok baskıcı olabilir ve insanlar buradan hareket etmeye çalışıyor olabilirler. Ancak şöyle bir durum var. Birincisi, sizin savaş halinden veya işte aşırı baskıdan kaçıyor olmanız durumu başka bir ülkeye girdiğiniz anda son bulan bir şey. Yani siz artık savaştan kurtarıldıysanız veya baskıcı rejimden kaçmayı başardıysanız bundan sonra veya işte iklim krizinin olduğu yerde işte susuz bir yerden veya işte çok kurak bir yerden kurtulmayı başardıysanız bu noktada bundan daha fazlasını istiyor olmak bizce artık sizin için bir lüks haline gelmeye başlıyor. Yani siz bir ülkenin sınırına girdikten sonra orada artık hayatınızı sürdürebilecek size belirli olanaklar tanınıyorsa bu olanakların daha iyi olduğu başka kentlere gitme artık bir lüks oluyor. Neden bunu böyle lüks olarak değerlendiriyoruz? Birincisi, sizin aslında kendi ülkenizi terk etmenizdeki sebebi aslında siz başka bir ülkenin sınırına geçtiğiniz zaman çözmüş oluyorsunuz. Ama daha önemlisi, o ülkede belirli yerlerin iyi işler düzenlenir ve cazibe merkezi haline gelmesinde çok çeşitli dinamikler oldu. Mesela ne gibi? O ülkenin vatandaşları ciddi vergiler ödediler. O ülkenin vatandaşları çeşitli yaşam kültürleri geliştirdiler. Veya burada kendilerine bir düzen kurdular. Ve bu düzen içerisinde idare edilebilir demografik değişimlerle, işte kontrol edilebilir nüfus büyümeleriyle bir denge oturmuş durumda. Ama bir anda mesela İstanbul'a 2 milyon daha fazla insanın gelebiliyor olması İstanbul'daki eğer yaşamı çok olumsuz yönde etkileyebiliyorsa örneğin bunun düzenlenebiliyor olması lazım. Mesela bu da göç hareketini gerçekleştirmiş insanlara işte mesela Kilis'te, Adana'da ve Antep'te belirli yaşam alanları sağlanabiliyorsa ve bu tehlikeler aşılmışsa artık o insanlar için bu ülkelerin daha fazla yapması gereken bir şey olmadığını, bu ikametin yönünü değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Prensibimizi bu şekilde inşa ediyoruz. Neden? Buna rağmen yine de onlara aynı bir vatandaş gibi serbest ve sınırsız dolaşım hakkı sunmamız lazım meselesini cevaplamak üzere Tahir'e sözü bırakıyorum.
Prensibinizin sonucunda bir pozitif faydalı sonuç elde etmeniz gerekir. Nasıl? Dağıttığınız zaman bir fayda elde ediyorsunuz. Hangi zararları engelliyorsunuz?
Evet, bu da gerekçeler kısmımıza hitap ediyor olacak. Şimdi bir kere şunu göz önünde bulundurmak lazım. Bir kentin belirli bir konut stoğu vardır. Bir kentte belirli altyapı hizmetleri vardır. Mesela ulaşım gibi, mesela işte belirli miktarda tüketilebilir enerji, tüketilebilir su gibi veya oralara ulaşması gereken günlük gıda tedarik zincirleri vardır. Ve kaynaklar sınırlıdır aslında. Mesela hastanelerin limitleri bellidir. Sunabileceğiniz eğitim imkanı bellidir. Elinizde mesela örneğin Arapça bilen insan sayısı bellidir ve bu hizmetleri yeni gelen insanlara nasıl dağıtacağınız ve kentin bunu kaldırıp kaldıramayacağı meselesi bu noktadan itibaren önemli hale gelmeye başlıyor. Evet, biz şunu kabul ediyoruz. Bir nüfus hareketliliği belirli bir yerden başka bir yere doğru gerçekleştiği zaman orada ekonomiyi canlandırabilir. Orada bir işte servet artışına sebep olabilir. Çünkü bu insanlar geldiklerinde çalışıyor olacaklar veya harcama yapıyor olacaklar. Biz bunu reddetmiyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Bundan avantaj elde edenler genelde o kentte yaşayan orta ve üst sınıf oluyorlar. Daha fazla evi olan insanlar daha yüksek kiralardan evlerini verebiliyorlar veya işletmeler olan insanlar daha fazla insana satış gerçekleştirdiği için daha fazla varlık elde edebiliyorlar. Ancak bu kentlerin özellikle en yoksul kesimleri bu tip göç hareketlerinden en fazla olumsuz etkilenen insanlar oluyor. Çünkü zaten zar zor hayatlarını idame ettiren en yoksul kesimler yeni gelen göç dalgasında oluşan fazla harcama ve bunun sebep olduğu enflasyon yüzünden aslında mesela kiraların artması bunun bir örneği, gıda fiyatlarının artması bunun bir örneği veya toplu taşımaların aşırı dolmaya başlaması, hastane sıralarının uzaması ve bu insanların özel hastaneye gidemiyor olması mesela daha yoksul oldukları için bunun bir örneği. Burada artık belirli bir toplumun en yoksul kesiminin bu göçten dolayı zarar, doğrudan zarar görebildiğini görmeye başlıyoruz. Veya kayıt dışı istihdam var ve özellikle yoksul kesimin pek çok mensubu kayıt dışı işlerde çalışıyorlar. Ve yeni göçmenler özellikle kontrolsüz geldiklerinde fiyat kırabiliyorlar ve iş gücü piyasasını aslında bu noktada olumsuz etkileyerek işlerin kaybına ve göçmenlere doğru geçmesine sebep oluyorlar. Bunu şöyle engelleyebiliyoruz. Biz insanları belirli yerlerde tuttuğumuzda yalnızca belirli kentlere o kentlerin alabileceği miktarda insanı yönlendirdiğimizde bu hizmetlerin birincisi daha kolay dağılmasını sağlıyoruz. Belirli yerlere aşırı birikmeleri engelliyoruz. Ekonomideki olumsuz dalgalanmaları ve özellikle en yoksul kesimlerin buradaki aşırı dengesizliklerden kötü etkilenmesini engelliyoruz. Ve örneğin biz bir sosyal yardım projesi yapacaksak, bir entegrasyon sağlamak adına rehabilitasyon hizmeti vereceksek, o ülkenin yerel dilini öğreteceksek veya işte o insanların dilinde bir hastane hizmeti vereceksek, elimizde sınırlı sayıda kaynak varken bunları onların yaşamasını beklediğimiz yerlere kanalize ederek herkes o hizmetin ulaşmasını sağlayabiliriz ama ülkenin her yerine dağılırsa o insanlar, ülkenin her yerindeki o insanlara o hizmetleri de ulaştıramayız. Daha iyi bir kaynak yönetici için bu gerekli olabilir. Bu sebeple gerektiğinde biz göçün ikametinin sınırlandırılabileceğini savunuyoruz. Teşekkürler.
Şimdi öncelikle Arda'nın söylediği son notadan girelim. Yani diyor ki işte insanları ilk başta gittikleri yerlerden başka yerlere göndermek lüksmüş. Metropole gitmek lüksmüş. Aslında biz bunun tam tersi olduğunu sanıyoruz. Bizce bahsettiği projeleri gettolarda gerçekleştirmek de çok kolay. Bizce zaten nüfus da çok daha kolay yaşayabileceği yerlere gidiyor. Ya diyor ki Yozgat'ı göçmüşse adam orada kalsın. Ya Yozgat zaten kendisine bakamıyor İstanbul'a göç veriyorken. Bir de nasıl kendi nüfusunun %50'si kadar yani ya da %5'i kadar bir şeye bakabilecek. Zaten lüks sıkıntılardan biri Arda'nın ya da hükümet kanadının gettolaşmayı insanı bir hak olarak kabul etmemesi. Bizce bu çok insani bir durum ve çok temel bir insan hakkı. İnsanlar istedikleri yerlerde yaşamayı tercih edebilirler. İnsanlar kendilerine benzer insanlarla bir arada yaşamayı tercih edebilirler. Yani mesela bizim orada bir mahalle varsa Sinoplular yaşıyor. Biz de orada yaşıyoruz çünkü Sinopluyuz. Ya da mesela boşluklar gelmiş Terlik'te yaşamaya başlamışlar. Bir kere sen bir insanı dağıttığında normalde yaşam alanında var olurken diğerleriyle sorununa girmeyecek konularda sorununa girmeye başlıyor. Mesela diyor ki bunun yemeği çok baharatlı, çok kokuyor bunun yaptığı yemek diyor. Ya da diyor ki camiye çoraksız giriyor, bu çoraksız girmesin diyor. Ne bileyim bana benzemiyor diyor. Bu yüzden ırkçılık da aslında başlıyor. Evet ben sana saygı duymak zorundayım. Evet aynı ortama girdiğimizde ben senin kurallarına da uymak zorundayım. Ama kimse kimseyi sevmek zorunda değil bugün. Kimse kimseyle birlikte yaşamak zorunda değil. Hani diyorlar ya hani entegrasyon. Bu birden olan bir şey değil. Ben şimdi size değil desem kendi birbirinizi sevin. Bu direkt gerçekleşen bir şey değil. Bizim insanlara ortak payda sunmamız lazım. Bizim insanlara paylaşacak bir şey vermemiz lazım. Bu da ancak birkaç nesil geçtikten sonra olur ve bu da ancak gettolarda yaşayan insanların yavaş yavaş kentle, yavaş yavaş ana nüfusla kaynaşmasıyla olacak bir şey. Peki nasıl olur? Bir, zaten bu insanlar ilk başta gittikleri yerlerde eşit görünmeleri gerekiyor. Çünkü zaten göçmenler zaten ayrı görülüyorlar. Zaten insanlar o benden farklı diyor. Dolayısıyla ben bir göçmenle karşılaştığımda onun benimle eşit olduğuna ikna olmalıyım. Mesela aynı işi aynı mülakatla kabul edilmişiz. Ben o benim karşıma iş yerimde geldiğinde, benim karşıma okulda geldiğinde onu eşit kabul etmem çok daha kolay oluyor. Ama ben birden mahalleme %20 göçmen getirildiğinde birden onların yaşam tarzını kendime benzetmediğim için kötü davranmaya başlayabilirim insanlara. Dolayısıyla bizce gettoları dağıtmak aslında bu noktada sorunlu ve diyor ya Türkiye'nin her yerine yayan o göçmenleri ve bütün hizmeti Türkiye'nin her yerine yayın. Sizce 81'i de aynı hizmeti ayrı ayrı insanlarla göndermek mi çok daha kolay? Yoksa bir şehirde bir bölgeye aynı hizmet vermek mi? Bir gözüne entegrasyon projelerini tüm Türkiye'ye yaymak ya da tüm devlete yaymak çok daha zor. Onun yerine gettolar olduğu yere okuluna mesela Arapça bilen öğretmen gönder. Hastanelere çevirmenin hizmeti zor. Çok daha kolay. Dolayısıyla bahsettiği aslında buralara projeyle uygulamamız daha kolay yardımında çok doğru değil. Buyurun.
Bakın şöyle bir mantık hatası var. Biz sadece 4 ilde yaşayabilirsiniz dediğimiz zaman birincisi zaten kontrolü biz daha fazla sağlıyoruz. Ama buralarda da kendi gettolarını kurabiliyorlar. Bunun önünde bir engel yok. Ve hatta aynı insanları aynı yerde tuttuğumuz için birbirle daha fazla etkileşime girip daha az yabancı hissedebiliyor oluyorlar. Onların dünyasında bütün Türkiye'ye dağılma imkanları var. Bizde yok.
Ama sen burada ne yapıyorsun biliyor musun? Zaten bir defa hayatını kaybedin. Yani hayatını bozmuş, sıfırdan kurması gereken insanlara diyorsun ki ya ben mutlu olmadım senin bu yeni hayatında. Şimdi benim için bir daha sıfırdan başlıyorsun. Yaptığınız tamamen insanlık dışı bir hareket arkadaşlar. Bir kere siz bu insanların hani diyor ya başka bir şehre gitmesi lüksmüş geldikten sonra. Ya neresi lüks? Kendi yaşamını kazanmaya çalışıyor. Biz zaten göçmenlere bunun için kızmıyor muyuz? Devlet para veriyor, Avrupa para veriyor. İşte kendi yaşamlarını kazanmıyorlar diye kızmıyor muyuz?
Oynadığımız temel oyun aslında bu ikametin yani ikamet izni verilmesi sürecinin devlet tekelinde olması ve bunun sıkı bir şekilde denetleniyor ve kontrol edilebiliyor olması aslında. Gerektiğinde işte Fatih'e, Esenyurt'a yerleşmelerini de engelleyeceğiz. Gerektiğinde de hayır Fatih'e yerleşme de yandaki ilçeye yerleş de diyebileceğiz. Yani zorunlu olarak tüm Türkiye'ye dağıtacağız gibi bir model değil bu aslında. Burada bölgelerin ihtiyaçları, bölgelerin kapasiteleri ve bizim kaynaklarımızı, işte yardım merkezlerimizi, dil okullarımızı, Arapça bilen elemanlarımızı nereye doğru bir şekilde kanalize edebiliyoruz ve ayırabiliyoruz? Bunu ölçelim ve buna göre ikamet izni verelim. Yani en sonunda kontrol bizim elimizde olsun şeklinde bir oyun bu. Bizce gettolaşma bu insanların entegrasyonlarına ciddi zarar veriyor. Esas bu şekilde gettolaştıklarında mülteci karşıtlığı artıyor. Uzun vadede bu insanların sonraki kuşaklarının belki iş bulmalarını ya da işte bu insanların bu ön yargıları yenmesini, bu ön yargıların içinden geçmesini de engellemiş oluyorsunuz. Belki kısa vadede küçük Suriye'de kendi hayatını kuruyor ve işte kendi hayatını idame ettirebiliyor ama bunun çocukları hala göçmen karşıtlığıyla, göçmen nefretiyle karşı karşıya kalacak ki örneğinde statükoda işte mülteci ve göçmen sayıları belli bölgelerde orantısız olarak yoğunlaştı. Çünkü biz bunu şu zamana kadar kontrol etmedik. İkamet sınırlaması getirmedik. Ve bunun belli başlı sebepleri var. İşte bölge nüfusunun çeyreği ya da çeyreğinden daha fazlasını da onlar oluşturmaya başladılar. Ve bu konudaki gelecek projeksiyonlarına baktığımızda da aslında hala devam eden bir göç söz konusu. Çünkü birisi Fatih'e yerleştiğinde ya da Halep Caddesi'ne yerleştiğinde arkasından gelecek insanlara da siz de buraya gelin, ben burada düzenimi kurdum, siz de burada daha rahat dayanışma oluşturabiliriz kendi aramızda dediler. Bir de zaten kültürel olarak da daha büyük ailelere sahipler. Dolayısıyla burada nüfusun uzun vadede de birkaç kat artacağını, dolayısıyla gettolaşmanın iyice kritik hale geleceğini görebiliyoruz.
Entegrasyonun iyi olduğunu biz de kabul ediyoruz. O yüzden bize entegrasyonun neden iyi olduğunu değil de neden sizin dünyanızda daha hızlı veya daha iyi düzeyde olacağını anlatırsan daha iyi olur.
Geleceğim. Dolayısıyla bir yere yerleştiğimiz zaman burada bir direnme ihtiyacı hissediyoruz. Dolayısıyla kendini evinde hissetmek, kendi dilini konuşmak her zaman sana cazip geliyor. Dolayısıyla kendi evinin yemeklerini yapan restoranların açıldığını görmek istiyorsun. İşte Suriye marketi görmek istiyorsun belki mahallende. Ve dolayısıyla bunlara da ciddi bir talep oluşturmaya başlıyorsun. Bir yerde aslında gettolaşmaya ciddi motivasyonların var. Çünkü evde hissetmek istiyorsun. Direnebileceğin, dayanışma halinde olabileceğin insanları aramaya başlıyorsun. Bu kısa vadede belli ölçüde evet işte 5-10 yıl içerisinde orada bir küçük Suriye oluşturduğun zaman hayatını bir şekilde idame ettirebiliyorsun ve seninle birlikte olan insanların da olduğunu hissedebiliyorsun. Biz bunu kabul ediyoruz zaten ama bizce uzun vadede entegrasyona büyük zararlar veriyorsun. Hemen buna gelelim. Toplumun sosyal ve kültürel katmanlarına dahil olamıyorsun. Halep Caddesi, işte küçük Suriye gibi yerlerde yaşıyorsun. Toplum seni kabul etmiyor çünkü yerel halkla olabildiğince az entegrasyon içerisindesin. Onlarla diyalog kurmuyorsun. Günlük sohbet etmiyorsun. Kendi dilini konuşuyorsun. Onların dilini bile öğrenmiyorsun. Komşuluk ilişkin yok. Yerel halktan olan insanlarla insanların kültürlerini gözlemleyemiyorsun. Bunların iş kültürü nasıl, sosyal hayatta nasıl davranıyorlar diyemiyorsun ve bu insanlar da seni aynı şekilde tanımıyor oluyorlar aslında. Sen bir getto içerisinde onlardan çok uzakta ve çok ayrışmış bir şekilde yaşıyorsun. Artık bir yandan da medyada oluşan işte siyasilerin oluşturduğu sana karşı bir nefret de var. Artık insanlar küçük Suriye'ye gitmek istemiyorlar. Yerel halktan bahsediyorum. Ya da Halep Caddesi'nden alışveriş yapmak istemiyorlar. Çünkü burası onlardan çok uzak bir realite haline geldi. Onlar çok uzak, işte yabani, yabancı ve tanımadıkları bir topluluk yaşıyor orada. Ve sen bunu gettolaşarak yaratmış oluyorsun aslında. İşte. Dili öğrenmen çok zorlaşıyor. Çünkü Suriye restoranına gidiyorsun. Suriye marketinden bir şeyler satın alıyorsun. Etrafında sadece Suriyeli insanlar var. Dolayısıyla Türkleri görmüyorsun. Türklerin iş hayatı nasıldır bilmiyorsun. Onlar seni anlamıyorlar. Seninle bir komşuluk ilişkisi kurmuyorlar. Bugün insanların gettolaşması çok doğal bir süreçtir. Çünkü bir arada yaşadığımız alanları aslında hepimiz çok fazla benimseriz. Mesela iş yerlerimizi bu kadar benimsemeyiz, okullarımızı bu kadar benimsemeyiz ama mahallelerimizi, semtlerimizi daha çok benimseriz. Ve orada farklı kültürlerle yaşamak aslında daha zordur. Çünkü birbirimizin etkileşimleriyle çok daha fazla yüz yüze geliriz. Mesela halı çırpmak bana batabilir. Ya da balkonda mangal yapması bir göçmenin bana batabilir. Çocuklarının terliksiz dışarı çıkmasına daha fazla tilt olurum. Ya da diyeyim 6 çocuklu 2 artı 1 evde oturmaları bana daha fazla atar ve bu etkileşimler aslında birbirimizi daha reaktif olmaya itar ediyor. Bugün %20'nin ötesinde sizi almıyorum ve sadece %20 olarak sizi serpiştiriyorum demek, çürük yumurtaları aranıza katıyorum ve biraz size benzesinler demekten başka bir şey değil ve bizce bu çok ahlaksız. Ayrıca o Türkiye'deki bütün azınlık gruplar, Kürtler, Ermeniler, Suriyeliler hepsi kendi kültürleriyle bir arada yaşayabilmenin yolunu bulmalılar zaten. Bugün bir sürü Suriyeli ailenin genç çocukları Türkçe bilir arkadaşlar. Yani yaşımızdaki bir sürü Suriyeli ile karşılaştıysanız onlar zaten üniversite okumak isterler. Onlar zaten Türkiye'de iyi şartlarda yaşamak isterler. Onlar o gettonun içinde kalmak istemez.
Biz bu küçük Suriye'nin nerede kurulması gerektiğine karar verebiliyor olalım istiyoruz. Mesela bu küçük Suriye Fatih'te kurulacaksa, oradaki esnaf bu sebeple batıyorsa veya Zeytinburnu'ndaki kiralar oranın halkı tarafından ödenemez hale geliyorsa, biz bu küçük Suriye'nin başka bir mahallede kurulmaya doğru ittirebiliyor olmamız lazım. Kendi vatandaşımızı da koruyor ve o dengeyi koruyor olmamız lazım. Aksi takdirde zaten bu yüzden çatışma çıkıyor toplumda.
Bugün Fatih'teki esnaf batmıyor çünkü Fatih'teki esnaf artık çam künefesi satıyor ve deli gibi satıyor. Ya da falan... Dolayısıyla hani bunu yapmaya hakkınız yok diyor ya, bizce neden yok noktasını anlamıyorum. Çünkü zaten devlet olarak benim en temelde ki görevim zaten ülkemin bir noktada düzenini sağlıyor olmak. Ve bu düzeni de en bugün yani günümüzde de tüm dünyada da bozabilecek en temel şey bugün göç mevzusu. Ve göç mevzusu bu kadar ciddiyken bu insanları istediklerini yapsın, bu insanların hakkı, insani hak bu demek bizce çok... masum bir fikir gibi geliyor bana. Tam tersi bu insan, bu tam tersi devletin alması gereken tutum, bu noktada daha kontrolcü bir tutum olması gerekiyor. Yine evet insani çerçeve içerisinde yine gerçekleşebilir. Ama devlet bu noktada kontrolü sağladığı vakit muhtemelen kendi halkı da daha rahat hissedecek. Bugün işte Suriyelilerin işte çok fazla devlet kontrolsüz geldiğini gördüklerinde insanlar mesela daha reaktif oluyor. Ama bugün devlet çıkıp ben bu insanları evet belli bir noktada belli politikalarla entegre edeceğim, belli yerlere yerleştireceğim gibi gibi bir takım politikalarla geldiği zaman aslında insanların da halkın da bir noktada içi bizce çok daha rahat edecekler. Dolayısıyla sizin oynadığınız case'de de bizce biz alıyoruz. Teşekkürler.
Öncelikle kendi takım arkadaşıma bir düzeltme yapmak istiyorum. İstanbul'da küçük Sinop, küçük Sivas var belki de küçük Rize yok. Büyük Rize var. Koskoca Üsküdar. Küçük Rize demeye benim dilim varmıyor. Kirayı zaten talepler artırıyor. Yani bugün Arap Suriyeli göçmenler olmasaydı da Türkiye'deki kira fiyatları artacaktı. Çünkü Rus ve Körfez Arabı, Suriyeli olmayan Araplar mesela İstanbul'da mülk satın alıyorlar. Ve talebi artırıyorlar. Bunlar da zaten fiyatları artıracaktır. Dolayısıyla bunu göçmenlerin bir yere gitmesine bağlamak çok doğru değil. Ama bugün Yozgat'a Suriyelileri götürürsek işte o Yozgat'a yük olur. Çünkü Zeynep'in söylediği gibi Yozgat zaten dışarıya göç veren bir şehir. Zaten kendi yerel nüfusunu besleyemiyor. Bir de dışarıdan gelen insanları nasıl besleyecek? Dolayısıyla biz hem ekonomik açıdan hem de kültürel açıdan göçmenlerin önce gettolarda kalmasını, sonrasında burada doğan nesillerinin, burada yaşayan nesillerinin yavaş yavaş bu topluma entegre olmalarının daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu münazereden bağımsız, kendi fikrinizi sormak için soruyorum. Sizce devletin göçmenlerin ikamet sınırlarımız gelme hakkı olmalı mı? Yani bir bölgeye devlet şunu demeli mi? Hayır, %20 bu mahallede %20 olabilir. Ya da şu bölgeye yerleşeceksiniz. Dil hakkı olmalı mı? Bu hakkı olmalı diyenler ellerini kaldırabilir mi? Hayır olmamalı diyenler göçmen istedikleri yerlerde. Kararsız diyenler görmeliyim. Evet, yakın ilgilenen şeyler bilmiyorum. Bu arada iki Suriyeli arkadaşlarımız kararsızlar yani. Acaba yani ya emin olamadım ben. Yani. Bizi zorlasam. Yoksa sor.
Olsun ama.
Olsun ama. Ya, neyse böyle bir hafta olsun ama tabii. Mesela neyi kastediyorsun?
Yani mesela belki adım adım olabilir. Çünkü zaten Suriyelilerin birbirine itirazı. Yani bir anda yapılması. Dedi ki ben atıyorum. İşte Belediye bana dedi ki adresini kaybettirdim Rusya. Yoksa eşlik korumanı iptal ederim. İşte aileye bakıyorsun. Biri Esenyurt'a kayıtlı. Biri Esenler'de kayıtlı. Biri Mehmet'e kayıtlı. Bize de oluyor bu. Ya ben de bir yerde kayıtlıyım. Eşim başka bir yerde. Eşim Sultan Bey'de kayıtlı. Ben var yerde kayıtlıyım. Onlar da o şekilde. Şimdi karar böyle çıkınca adam diyor ki ya ailem Esenler'de kayıtlı. Ben Esenyurt'tayım. Esenler kapalı.
Ne yapacağım?
Ne yapacağım?
İki ilçe arasında işte.
Aynen. Bir anda kararın çıkması. Belki biraz daha hem hazırlık yapılarak yapılsa. O yüzden hani olsun.
Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.